Ayrım 3.
Sayfa 13. Üç görüşe göre ve birlikte bakılarak yanıtlanmalıdır. Psikoloji ve bireysel farklılık. Tarih boyunca kişiler arasındaki farklılıklar insanların dikkatini çekmiştir. Eski çağlardan bu yana toplumsal normlardan farklı davranan kişilerin farklı davranışları efsanelerde, öykülerde ve masallarda betimlenmiştir. Bu farklı davranışlar anormal, atipik ve sapkın olarak betimlenir. Bedensel ya da davranış özelliğiyle diğer insanlardan farklı olmayı niteleyen bireysel farklılık, olağan görülüp kabul gördüğü gibi bireysel farklılığı olan kişinin toplumun olağan üyesi olmasına izin verilmediği de olmuştur. Bireysel farklılıklar psikolojinin konusu olarak ele alındıktan sonra insanı anlama amacıyla sistemli şekilde incelemeye başlamış. Bireysel farkları açıklama yönelik kuramlar, modeller ve yaklaşımlar geliştirmiştir. İnsanların bireysel farklılıklarını anlamanın sonucu, bireysel farklılıklar olağan görülüp kabul edilmeye başlanmış ve bireysel ve birey içindeki farklılıkları dikkate alan toplumsal ve çevre düzenlemelerine yer verilmiştir. Bireysel farklılıkların objektif olarak ölçülerek incelenmesi, 20. yüzyılın hemen başlarında geliştirilen zeka testleriyle ivme kazanmıştır. Ne zaman ki insanın zeka, boy, benlik kavramı, dikkat, bellek, beceri kazanma gibi değişmez özelliklerinin ölçülmesiyle bireysel farklılıkları nesnel olarak belirlemek olası olmuştur. Bireysel, bireysler arası ve birey içindeki farklılıklar. Aynı yerde çalışan, aynı ortamda bulunan kişilerin nasıl oluyor da bu kadar farklılaştıklarına çoğu zaman şaşırır ve bu durum bize esrarengiz gelebilir. Hatta daha ileri giderek aynı ailede yetişen çocukların bu denli birbirinden farklı olmasını anlamakta güçlük çekeriz. Ancak bu durumun olağan ve hep böyle olduğu geçmişteki gözlemlere dayalı oluşturulan özdeyişler anlaşılır. Ailedeki çocuklar beş parmağın beşi gibi birbirine benzemez. Bu durum şimdiye kadar böyle olduğu gibi bundan sonra da böyle olacaktır. Kişiler birbirine benzemediği gibi kişinin kendi içindeki özellikleri ve davranışları da farklıdır. Örneğin bir kişi çizimde çok başarılı, anlatımı orta düzeyde ve spor etkinliklerinde başarmaz ise yetersiz olabilir. Kişi çizim, yazılı anlatım ve spor özellikleriyle diğerlerine benzerken ancak diğer özellikleriyle onlardan ayrılır. Bu örnekler çeşitlendirilebilir. Kişilerin devimsel, dil, problem çözme, zihinsel süreçler, duygular, öğrenme özellikleri birbirinden farklı olur. Ayrıca belirtilen bu özellikler her kişide aynı şekilde gelişmez ve diğer kişilerden farklılaşır. Ek olarak kişilerin güçlü ve zayıf özellikleri kendi içinde de farklı ilerler. Tüm bunlar bireyler arası farklılıkları olduğu kadar bireyin kendi içindeki farklılıklarını da biçimlendirir. Aynı yumurta ikizleri de dahil olmak üzere hiçbir kişi aynı değildir. Bu kişiler bedensel ve davranışlar özellikleriyle farklıdır. Psikoloji bu farklılığın neden ve nasıl olduğunu araştırır. İnsanların tam olarak aynı olmadıklarına ilişkin sistemli veri toplayanların ilkleri arasında Sir Francis Galton yer alır. Kişilerin ağırlıkları, boyları, işitmeleri, görmeleri, ağırlıkları, diğer pek çok kişilik özellikleri ve yeteneklerini incelemiş ve insanların özelliklerinin küçükten büyüğe, hafiften ağıra ve yavaştan hızlıya çok çeşitli şekillerde farklılaştığını bulmuştur. Bu farklılıkların varlığını belirlemek için geliştirdiği ölçü araçlarıyla ölçümler yapmış ve ölçümlerini istatistiksel olarak çözümlemiştir. Psikoloji de bir bakıma diğer bilimlere benzer. Öğrenmenin, algılamanın, duyguların ve güdülenmenin olduğu kadar insan davranışlarındaki değişmenin genel ilkeleriyle ilgilidir. İnsan davranışlarındaki değişmeler, bireyler arası farklılıklar ve bireyin kendi içindeki farklılıkların kaynağını oluşturur. Psikolojideki önemli başarılardan birisi de her kişinin davranışındaki değişmeye rağmen değişmez davranışları, zeka, benlik kavramı, ders dinleme, kaygı ve dikkat gibi belirleme ve ölçme için yöntemlerin geliştirilmiş olmasıdır. Ayrıca psikoloji ölçülebilen bu değişmez davranışlarda olduğu kadar bunlar arasındaki ilişkilerin ölçülmesinde de başarılı olmuştur. Değişen bağlamlara göre insanın davranışı değişir. Bu nedenle aynı davranış değişik düzeylerde gerçekleşir. İnsanın değişik düzeylerde gerçekleşen davranışları gibi zekası, sosyal olgunluğu, tepkide bulunma hızı, özgürlüğü, tutuculuğu ve ahlakı da farklılaşan düzeylerde gerçekleşir. İnsanda bulunan değişmez özelliklerin ve bu özelliklerin değişik düzeylerde bulunabileceğinin ölçülerek belirlenmesiyle sistemli olarak bireyler arası farklılıklardan ve birey içindeki farklılıklardan söz etmek olası olmuştur. Kişinin kendi içindeki her bir davranışında oluşan farklılaşmaların kaynağı, kişinin beden yapısıyla etkileştiği çevredir. Kişinin davranışı karmaşık bir şekilde etkileşen yapının bölümleriyle, sinir sistemi, hormonlar ve kaslarıyla ve onun dışındaki bağlamlarla, öğrenci olduğu sınıfıyla, oyuncu olduğu oyunuyla, yürüdüğü sokakla bağlantılıdır. Kişinin getirdiği özellikler, yaşadığı çevresi ve getirdiği özelliklerle yaşadığı çevreyle etkileşimi bireysel ve bireyler arası farklılığın kaynağıdır. Sadece bir özelliğiyle diğerlerinden farklı olma, bireysel farklılık, birçok özelliğiyle diğerlerinden farklı olma, bireyler arasındaki farklılık ve bireyin birçok özelliğin kendi içindeki farklılıkları, bireyin içindeki farklılığıdır. Bu farklılıkların ölçülmesiyle bireyin davranışında değişikliklere yol açan etmenler anlaşılmış ve toplumsal düzenlemelere biçim vermeye başlanmıştır. Toplumdaki değişik kurumlarda çeşitli uzmanlık alanlarının temelinde bireyler arasındaki farklar ve bu farklılıkları karşılamak için oluşturulan düzenlemeler yer alır. Toplumsal kurumlar ve bu kurumlardan okullar, bireysel, bireyler arası ve bireyin kendi içindeki farklılıkları temeline göre ve onları geliştirecek şekilde desenlenmiştir. Bireysel, bireyler arası ve bireyin kendi içindeki farklılıklar, bireyin kalıtımla getirdiği özellikleriyle ilgili olduğu kadar yaşadığı toplumun, çevrenin özellikleriyle de ilgilidir. Bireysel farklılık. Bireysel farklılık, insanın değişmez özelliklerinden sadece birini dikkate alarak kişinin bir özelliğiyle diğerinden farklı olduğunu belirtir. Aynı sınıfta öğrenim gören Ahmet, Ali'den matematikte daha ileri ya da geri olmasında olduğu gibi. Çocuklar yaşlarına göre sınıflara yerleştirildiğinde değişmez bir özellik olan yaşa göre sınıflama yapıldığından bireysel farklılık dikkate alınarak sınıflara yerleştirilmiş olur. Çocukları yaşlarına göre sınıflara yerleştirerek gruplamanın onların diğer özelliklerine göre de benzer kümeler oluşturmayacağını uzun yıllardan beri eğitimde bilinir. Her okulun her sınıfındaki çocuklar değişmez diğer özellikleriyle birbirinden belli düzeyde farklıdır. Yaşları aynı olan iki erkek çocuğun boy ve ağırlıkları farklı, yaşları ve zeka yaşları aynı olan iki çocuğun okuma başarımları farklı olduğu belirtildiğinde bireysel farklılıktan söz edilmiş olur. Görüldüğü gibi bireysel farklılıktan söz edebilmek için değişmez özelliklerin ölçülmesi ya da niteliksel olarak farklılığın belirtilmesi gereklidir. Yetersizliklerine göre, yani farklı olan bir özelliğine göre sınıflara yerleştirilen çocukların yetersizliklerinin dışında diğer özelliklerinin de birbirinden farklı olacağının anlaşılmasıyla eğitim ortamları çeşitlenmiştir. Engelli çocukların engellerine göre sınıflanmasında bireysel farklılıklar kavramından yararlanılmıştır. Özel gereksinimli engelli çocuk, insanların değişmez özelliklerinden sadece biri, yani etkilendiği yetersizlik dikkate alınarak ortalama çocuktan farklılığının belirlendiği çocuktur. Önceleri bireysel farklılık kavramı çocukların yetersizliklerine göre sınıflamalara ve yetersizliğe göre eğitim hizmetlerinin düzenlenmesine hizmet etmiştir. Örneğin görme keskinliği 1/10 ya da daha az olanlar görme engelliler kümesini oluşturmuş ve eğitim hizmetleri körler okullarında düzenlenmiştir. Zeka bölümü 140 ya da üzerinde olma üstün zekalılar kümesini oluşturmuş ve özel sınıflarda eğitim hizmetleri düzenlenmiştir. Özel gereksinimli olarak sınıflanan çocuk, normal sınıftaki çocuktan bir özelliğiyle farklı olan çocuktur. Bu çocuk zihin özellikleri bakımından geri ya da ileridir. Görmüyor ya da işitmiyordur. Normal çocuğun sahip olduğu hareket etme becerilerine ya da normal çocuğun konuşmasına ya da diline sahip olmayabilir. Ya da sosyal ilişkilerinde sapkın olabilir. Özel eğitimdeki geleneksel sınıflamaların esin kaynağı bireysel farklılık kavramıdır. Bireyler arası farklılıklar. Bireyler arası farklılık kavramı ise çocuğun diğer çocuktan birçok özelliğinin farklı olduğunu belirtir. Bireyler arası farklılık kavramı kişilerin tek bir özellikleriyle değil pek çok özelliğiyle birbirinden farklı olduğunun fark edilmesiyle geliştirilmiştir. Bunun sonucu bireyler arası farklılığı ölçebilmek için norm kümesinde yer alan çocukların gelişim alanlarında, zihinsel süreçlerde ya da disiplin alanlarında göreceli yeterliliklerini belirlemek için ölçü araçları hazırlanmıştır. Kişilerin gelişim alanlarındaki göreceli yerlerini ölçen ölçü araçları bireyler arası farklılıklar kavramının temellerini alır. Böylece çocukları tek bir özelliğiyle ölçmek yerine pek çok özelliğiyle ölçmeye hizmet eden değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesine de hizmet etmiştir. Sınıf içindeki çocukların disiplin alanlarındaki yeterliliklerine göre kümeler oluştururken bireyler arası farklılıklardan yararlanılır. Başarı ölçü araçlarından yararlanarak derslere göre sınıf içinde öğrenci kümeleri oluşturma, bireyler arası farklılıklar kavramından temellenir. Öğretmenden derslerde ve hatta ünitelerde öğrencilerin farklılaşan düzeylerini belirleme ve öğrencilerin belirlenmiş olan düzeylerine göre öğretimi planlaması, desenlemesi ve uygulanması beklenir. Bireyin içindeki farklılıklar. Bireysel farklılığın bir diğer kavramı da çocuğun kendi içindeki yeterliklerini ölçerek ve ölçülen benzeri ve yeterliliklerini kendi aralarında karşılaştırarak betimlemedir. Örneğin uzun kavramında kavram, renk kavramında eşleme, model olduğunda kalemi tutar ve birden üçe kadar ritmik sayar şekilde çocuğun kendi içindeki yeterliklerin betimlenmesi, bireyin kendi içindeki farklılıkları kavramının sonucudur. Kişinin yeterlikleri yetersizlikleriyle karşılaştırılarak bireyin yeterliklerindeki farklılaşmalar belirlenir. Bireyin kendi içindeki farklılıkları kavramının sonucu, bireyselleştirilmiş eğitim planları geliştirilmiştir. Yetersizlikten etkilenen çocuklar için eğitim ortamları çeşitlenmiştir. Örneğin, çocuğun akademik alanlarda ve gelişim alanlarındaki gereksinimlerine göre eğitim planları oluşturulduğunda, bireyin kendi içindeki farklılıkları dikkate alınarak eğitim düzenlemeleri yapılmış olur. Bireysel, bireyler arası ve birey içindeki farklılıklar ve özel gereksinimli çocuk. Ayrıcalı, özel gereksinimli çocuk, norm kümesini oluşturan akranlarından farklı ya da büyümesi kararlılık göstermeyen çocuktur. Bireyler arası farklılıklara bakıldığında, özel gereksinimli, farklı çocuk, birçok özelliğiyle normal çocuk gibidir. Ancak bazı özellikleriyle onlardan farklıdır. Diğer bir deyişle özel gereksinimli, ayrıcalı çocukların özellikleriyle normal çocukların özellikleri arasındaki benzerlikler farklılıklarından daha fazladır. Birkaç özelliği bakımından farklılığı dikkate alınarak eğitim ortamına yerleştirme kararı verildiğinde de bireyler arası farklılıklar kavramı işe koşulmuş olur. Sadece yetersizliği dikkate alınarak eğitim ortamına yerleştirildiğinde ise bireysel farklılık kavramı işe koşulmuş olur. Özel gereksinimi olan çocuklar için eğitim düzenlemeleri uzun yıllar sadece bireysel farklılık kavramının gerektiklerine göre düzenlenmiştir. Özel gereksinimli çocuklar için eğitim programlarının planlanmasında bireyin kendi içindeki farklılıkları göz önüne alınmaya başlanmıştır. Bireyselleştirilmiş eğitim planları hazırlandığında çocuğun bireyler arası farklılıkları olduğu kadar kendi içindeki farklılıkları da dikkate alınmış olur. Genel olarak bireysel farklılık kavramı çocukları yetenek kümelerinde ya da özel sınıflarda kümelemek için kullanılır. Bireyler arası farklılıklar ise aynı sınıfta yer alan çocukları özelliklerine göre kümelemek için kullanılır. Diğer yandan bireyin kendi içindeki farklılıkları kavramı çocuğu diğer çocuklarla karşılaştırmadan bir çocuğun yeterlikleri ve yetersizlikleriyle uyumlu olacak şekilde öğretimin ve programın düzenlenmesi için kullanılır. Bireysel farklılıklar dikkate alınarak oluşturulan özel gereksinimli kümelerin geleneksel sınıflama, ayrı ayrı ortalama çocuk kümesinden nasıl farklılaştığı ve değişme ve büyümelerinin kararlılık göstermediği izleyen sayfalarda gösterilecektir. Engellilerin geleneksel sınıflaması ve bireyler arası farklılıklar. Geleneksel sınıflama, özel gereksinimli çocukların yetersizliğine göre sınıflandırılmasını önerir. Çocukların yetersizliklerine bakarak sınıflandırıldığında homojen küme oluşturulacağı düşünülür. Ancak görme, işitme ya da zihinsel yetersizliklerine göre çocuklar sınıflanıp küme oluşturulduğunda bu kümeler yetersizlikleri, öğrenmeleri ve gelişimleri bakımından homojen olmaz. Örneğin zeka bölümü 70 olan 7 yaşındaki çocukların öğrenmeleri, davranışları ve öğrenme gereksinimleri bakımından birbirine benzer değildir. Yine kör olarak sınıflanan çocuklar görme keskinlikleri bakımından homojen olmadıkları gibi öğrenme gereksinimleri ve davranışları bakımından da homojen değildir. Yetersizliklerine göre kümelenen çocukların yetersizliğin gelişim ve öğrenme üzerindeki etkisi ve normal akranlarıyla hangi bakımlardan benzer ve farklı oldukları izleyen satırlarda yer almaktadır. Zihinsel sapmalar, üstün zekalılık ve zihinsel gerilik. Zeka ölçeğinde düşük düzeyde performans gösterenlere zihinsel gerilik etiketi ve yüksek performans gösterenlere de üstün zekalı etiketi verilir. Yapılan çalışmalara göre zeka bölümleri dikkate alındığında insanların dağılımının şekil 1'de olduğu gibi olacağı düşünülür. Zeka bölümü 70'in altındaki çocuklar eğrinin sol alt bölümünde olup incelemeye alınan nüfusun %2,63'ünü oluşturur. Zeka bölümü 70'in altındaki çocuklar zihin engelli olarak etiketlenir. Zeka bölümü 140'ın üzerindeki çocuklar eğrinin sağ alt bölümünde gösterilir ve nüfusun %1,33'ünü oluşturur. Bu çocuklar üstün zekalı olarak etiketlenir. Terman'a göre nüfusun %5,6'sını sınır zeka ve %14,5'ini düşük normal olanlar oluşturur. Eğrinin merkezindeki nüfusun %46,5'inin normal ya da zeka ölçeğinde orta düzeyde performans gösterecekleri beklenir. Zeka bölümü 110 ve 120 arasında olan nüfusun %18,1'i normal üstü ve zeka bölümü 120-140 arasında olanlarda %11,3 üstün zekalı olarak etiketlenmiştir. Zeka bölümüne göre zihinsel gerilik ve üstün zekalık gösteren çocuklar normal dağılım eğrisinin iki ucunda yer alır. Zeka bölümüne göre kümelenen bu çocukların gelişim ve büyümeleri normal çocuklardan nasıl sapar ve onlar bu farklılıklardan bireyin kendi içindeki farklılıklar nasıl etkilenir? Bu soruların yanıtlarını örnekler üzerinde görelim. Zeka testlerinde gösterdikleri performanslarına göre düşük ve yüksek performans gösteren iki çocuk 10 yaşında ve 5. sınıftadır. Görme ve işitmenin normal olması akranlarıyla benzerlikleridir. Her ikisi de zeka bölümü dikkate alındığında ortalama performans gösteren akranlarından çok farklıdır. Her ikisinin de kendi içindeki büyümeleri çok farklıdır. Bu iki çocuğun durumu, özellikleri ve gelişimleri aşağıda betimlenmiştir. Üstün zekalı çocuk. Çocuklardan üstün zekalı olanı ailedeki iki çocuktan küçük olanı olup adı Ali'dir. Annesi ve babası sınıf öğretmenidir. Ali akranlarından çok önce konuşmayı öğrenmiş ve 10 aylıkken de yürümüştür. Kitaplarla küçük yaştan beri ilgilenmiş ve 5,5 yaşındayken resimli kitapları okumaya başlamıştır. Okula başladıktan kısa süre içinde okumuş ve yıl sonunda 3. sınıf çocuğu düzeyinde okumaya başlamıştır. 10 yaşındayken 5. sınıf düzeyinde ilerleme göstermiştir. Ancak 5. sınıfta okumasına izin verilmemiştir. Ali'nin test sonuçları şöyledir. ZB 140 ve zeka yaşı 14'tür. Boyu akranlarından uzundur. Okuma düzeyi orta 2. sınıf düzeyindedir. Görme ve işitmesi normal. Kişiler arası ilişkilerinde başarılıdır. dili ve konuşması normalin üzerinde 12.7 yaş üst düzeyinde bulunmuştur. Ali normal çocuktan pek çok özellikleriyle farklıdır. Devimsel, dil ve zihinsel alanlarda belirtilen özellikleri aynı düzeyde gelişmiş değildir. Bu anlamda gelişim alanlarındaki büyümesi farklıdır. Gerek gelişim alanlarında diğer çocuklardan farklı olması ve her bir gelişim alanında aynı şekilde ilerlememesi nedeniyle okulda özel düzenlemelerin yapılmasına gereksinimi vardır. Zihin engelli çocuk. Ahmet 4 çocuktan ikinci çocuktur. Babası belediye şoförüdür. Bebekliği hastalıklı geçmiş ve 1 yaşının sonunda ensefalitis denilen ateşli hastalık geçirmiştir. Çocuğun merkezi sinir sistemi etkilenmiştir. Bu durumun çocuğun zihinsel gelişimini yavaşlattığı sayıltısında bulunulmuştur. Ahmet'in gelişimi diğer çocuklara oranla yavaş olmuş, 16 aylıkken yürümüş ama 3 yaşına gelinceye kadar cümlelerle konuşmamıştır. Ortalama çocuklar 2 yaşında cümlelerle konuşurlar. 6 yaşında 1. sınıfa başlamıştır. Okulda öğrenememesine rağmen her yıl sınıf geçirilmiş ve 5. sınıfa kadar gelmiştir. Ahmet 5. sınıftayken yapılan ölçümlerin sonuçları şöyledir. Boyu akranlarından kısa, ZB72, zeka yaşı 7.2'dir. Konuşma ve dil gelişimi 7.3 yaş, devrimsel gelişimi 9.2 yaş düzeyindedir. Okuma düzeyi 2. sınıf düzeyindedir. İşitme ve görmesi normaldir. Ahmet'in de büyümesi ve gelişmesi ortalama çocuklardan çok farklı olduğu, bireyler arası farklılık gösterdiği gibi gelişim alanlarındaki özellikleri de farklılıklar gösterir. Gelişim özellikleri kendi için farklıdır. Pek çok zihin engelli çocukta olduğu gibi Ahmet'in de boy, ağırlık, devinim ve devinsel eşgüdüm, işitme ve görmesi normaldir. Ama sosyal, dil, zihinsel ve eğitsel gelişimi bakımından ortalama akranından farklıdır. Bilişsel, dil ve sosyal gelişimi deyimsel ve fiziksel gelişiminden farklı gelişmiştir. Ahmet diğer akranlarından sosyal, akademik ve bilişsel özellikleri bakımından farklı olması nedeniyle okulda akademik, dil ve sosyal becerilerin geliştirilmesine yönelik özel düzenlemelerin yapılmasına gereksinimi vardır.